Yalancı Tanıklar Kahvesi, Vedat Türkeli, Turkuvaz Yayınları, 1. Basım, Mart 2009, İstanbul. Bu kitap 407 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 10 Mart 2010. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Doğru söylemiyordu. Sözünü etmişti ya, ev mev aramamıştı. İçinden gelmiyordu aramak. Daracık çatı katında onu bırakmayan bir şey vardı sanki. Reyhan'la bölüştüğü mutlulukların o dağınık odaya sinmiş anıları mıydı? Olabilirdi. Niye olmasındı? Devrimcilik savıyla diretmişti Reyhan'a. Devrimcilik adına ne yapıyordu peki? Hiç. Gizli örgüt bağı yoktu. Olmasını istememişlerdi. Kanlı olaylar, aylar boyu, beklentilerin de ötesinde, çeşitli illerde öylesine sıralanmaya başlamıştı ki, bu sağlıksız ortamda tek başına, neyi, nasıl düşünüp nasıl davranacağını bilmek, başlı başına sorundu. Yapanı bilinmeyen tek kişilik cinayetlerle topluca saldırılar, iyice sarıyordu ülkeyi. Vedat Türkeli, 5 yıl aradan sonra yazdığı bu romanında Türkiye'nin 70'li yıllarına ayna tutuyor. Üniversiteli, sol görüşlü bir gencin gözünden Türk siyasi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinin geniş bir panoramasını verirken, barınamadığı bir toplum içinde yolunu çizemeyen Muhsin'in tutkulu ilişkilerini de zor günlerin öyküsüne katıyor. Kökleri o yıllara dayanan ve günümüzde çokça tartışılan siyasal gelişmeler, sağ-sol çatışmaları, toplumsal güç olarak din ve sendikalaşmalar gibi konuların ve olayların bir nehir gibi aktığı roman, 12 Eylül darbesine doğru giderken, kahramanlarının hayatları üzerinden bir döneme farklı bir bakış açısı getiriyor. Vedat Türkeli, 1919'da Samsun'da doğdu. Asıl adı Abdülkadir Pir Hasan'dır. Orta öğrenimini Samsun Lisesi'nde yaptı. Yüksek öğrenimini 1942'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Maltepe ve Kuleli Askeri Liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1951'de gizli TKP üyesi olmakla suçlanarak tutuklandı. Askeri mahkeme tarafından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 yıl sonra koşullu olarak serbest bırakıldı. Rıfat Ilgaz'la birlikte Gar Yayınları'nı kurdu. Kurgusu, anlatım tekniği ve gerçekçi yaklaşımıyla çağdaş edebiyatta bir aşama olarak nitelendirilen Bir Gün Tek Başına'yı Mavi Karanlık izledi. Yeşilçam dedikleri Türkiye ve tek kişilik ölüm ile roman uğraşını sürdürdü. Vedat Türkeli, Dallar Yeşil Olmalı adlı oyunu ile TRT 1970 Oyun Ödülünü, Bir Gün Tek Başına ile Milliyet Yayınları 1974 Roman Yarışması'nda birincilik ödülünü ve 1976 Orhan Kemal Roman Armağanını kazanmıştır. 1960'da Dolandırıcılar Şahı ile ilk senaryo denemesini yaptı. Otobüs Yolcuları, Üç Tekerlekli Bisiklet, Şehirdeki Yabancı, Karanlıkta Uyananlar, Bedrana, Kara Çarşaflı Gelin ve Güneşli Bataklığın senaryolarını yazdı. Sokakta Kan Vardı, Korkusuz Aşıklar ve Kopuk filmlerinin ise senaryolarını yazarak yönetmenliğini yaptı. Karanlıkta Uyananlar 1965 ve Kara Çarşaflı Gelin 1977 Antalya Film Şenliği'nde en iyi senaryo ödülünü almış, yine senaryolarını yazdığı Bedrana ve Güneşli Bataklık filmleri de Carlo ve Veri Film Şenliği'nde Sidalya ve İşçi Sendikaları özel ödülünü kazanmıştır. Vedat Türkeli'nin yayımlanmış başlıca eserleri Bir Gün Tek Başına, Roman 1974, Eski Şiirler, Yeni Türküler, Şiir 1979, Üç Film Birden, Senaryo 1979, Mavi Karanlık, Roman 1983, Eski Filmler, Senaryo 1985, Yanıtlar, Yazılar 1992, Gemi Nereye, Yazılar 1985, Yeşilçam Dedikleri Türkiye, Roman 1986, Tek Kişilik Ölüm, Roman 1990, Özgürlük İçin Kürt Yazıları 1996, Ölmedikçe, Yazılar 1999, 141. Basamak, Oyun, Güven, Roman 2 cilt 1999, Komünist, Anı 2001, Tüm Yazıları Konuşmaları 2001, Bu Ölü Kalkacak, Oyun 2002, Dallar Yeşil Olmalı, Oyun 2002 ve Kayıp Romanlar, Roman 2004. Roman çalışmama araştırmalarıyla destek veren değerli dostlarım Dr. Haluk Gerger'e, Yalçın Yusufoğlu'na, Yayınlanmadan önce romanı okuma sıkıntısına katlanarak eleştirilerinden yararlanmamı sağlayan yakın dostlarıma, tüm çalışmalarıma emeği geçen yardımcım Sebahat Özdemir'e borçluluk duygularımla sağ olun diyorum. Vedat Türkeli. Başlarken Yargıtay'dan yeni emekli yargıç Gıyasettin Alımlı, kamburunu düzeltir gibi doğruldu sandalyesinde. "Biliyor musunuz Hacı Bey," dedi, "biz hep bir şeyi yanlış yaptık bu ülkede." Bir süre dalgın baktıktan sonra ekledi, "Neyi yanlış yaptığımızı da bir türlü bilemedik." Hacı Beylerin büyük pencereleri denize bakan salonunda iftar sofrasındaydılar. Konuşmalarının tutkunu olduğu Yargıtay emeklisi Yargıç Dünürü'nün gizemli sözlerindeki derin anlamı açıklamasını yarı açık ağzıyla bekleyen Hacı Bey, Akdeniz kıyısındaki bu güzel kentin tanınmış varsıl tüccarlarındandı. Neredeyse unutulmuş asıl adı Fahri Tulukçu'ydu. Zeytinyağı, zeytin, peynir, bal gibi yörenin ünlü besinlerinin üretimi, alım-satımıyla tanınmış, yörede geniş toprakları olan eski bir ailedendi. Yargıcın söze girmesine kalmadan masanın ucundaki oğlu, Hacı Bey'in damadı, kent lisesi müdürü, matematik öğretmeni Reşat Alımlı, kolundaki saati göstererek madensi tonda sesiyle çekingence uyardı. "Bağışlayınız babacığım, teravihi kaçıracağız." Gıyasettin Bey de baktı saatine. "Kalkalım," dedi başını ağırdan sallayarak. "Evet, konu uzun, konuşuruz." Gıyasettin Bey'in davranmasıyla Hacı Bey ve masadaki kadınla erkekle ötekiler de kalktılar. İlçedeki o günkü tatsız olay üzerine söze giren babasının diyeceğine, kayınpederi Hacı Bey kadar Reşat Alımlı da ilgi duyuyordu. Kuşçular Camisi'ne Ramazan'da atanan genç imamı dövmeye kalkışmıştı kimi gençler. Olaya karıştıkları için polisçe gözaltına alınmışların içinde müdür olduğu lisenin öğrencileri de vardı. Konu da oradan açılmıştı iftar sonunda. Güya gizliden oruç yerken görmüşler imamı. Yüzüne vurunca da imam efendi saldırmaya kalkmış bunlara. Pek inanan olmamıştı bu kara çalmaya. Olayın bir kıskançlıktan kaynaklandığına hemen hemen bütün ilçe görüş birliği etmiş gibiydi. İmamın ev sahibi kasap, sarhoş Mustafa'nın sanat okulundaki güzel kızı, fingirdekçe görünümünü tesettürün de örtemediği Zehra'nın, komşu kadınlarla birlikte bu Ramazan'da teravih namazlarına kasabalının gözüne batacak coşkuyla koşturmasıydı asıl neden. Nişanını yeni bozduğu, ilçe sağlık ocağında sağlıkçı Mahir'in kanına dokunan, nişanını atmasına bir türlü kendine yediremediği Zehra'nın, ilçedeki çoğu genç kızlar, kadınlar gibi yalabık, gencecik, hafız imama, bekardı imam, 30'unun epeyce altındaydı, gönlünün kaydığını kafaya takınca kızgınlıktan deliye dönmüştü. Elebaşı oydu bu kavgada. Zehra değil, Zehra'nın bir sözünü iki etmediği teyzesi Makbule Hanım'dı nişanı bozduran. Yöredeki tüm dedikoduları izlerdi teyze hanım. Oğlanın gün günden artan kötü ünüyle kulağı iyice dolmuştu. Esrar çektiği, yakın ildeki genel eve gidip kavga çıkardığı için karakolda dayak yediği yayılmıştı ilçede. Oğlancılığı da söyleniyordu. Bütün bu bilgileri Makbule Hanım'ı yakından tanıyan karısı Semiha'dan alınmaydı müdür Reşat Alımlı'nın. Gıyasettin Bey'in ardı sıra merdivenlere doğru yürürlerken üst katın yandaki merdivenine baktı Hacı Bey. "Yukarıda mı?" Dikili duran hizmetçi Necibe'ye günlerdir çatıdaki yatak odasına kapanmış oğlu Muhsin'i işaret ediyordu başıyla. "Camiye gitti Hacı Bey amca." Ne diyeceğini bilememiş gibi duraladı bir. Acılıkla gülümsedi isteksizce. Kadın bönköylü bakışıyla ekledi. "Beni öyle dedi." Merdivenlerden inerken kurtulamadığı şaşalamanın suskusuyla dönüp ardından gelen damadına baktı. Reşat Alımlı da bir anlam verememiş olmalıydı. Şaşkın bakıyordu. Sessizliği Gıyasettin Bey bozdu evden çıkarlarken. "Cenab-ı Allah yalnız Gafurur Rahim değildir Hacı Bey, muciddir, muciiptir," dedi. "Sümme haşa Gıyasettin Bey, ondan kuşkumuz yok da." Sonunu getiremedi Hacı Bey. İftar sofrasından birlikte kalktıkları karısı Remziye Hanım'la kızı Semiha, ikisi de tesettürlü, sokakta arkalarından yetişmişlerdi. Yavaşlayıp Remziye'ye döndü Hacı Bey. "Ne diyor bu kadın?" "Ne diyeyim bilmem ki, o kadar da aptal değildir bu kadın. Bana bir şey söylemeyip duru Muhsin." Reşat Bey de doladığı yeşil eşarbın yüz yuvarlak ettiği kumral yüzlü karısı Semiha'ya dönmüştü soru dolu gözlerle. "Bilmiyorum," anlamındaydı onun bakışları da. Gözleri dolmuştu Remziye Hanım'ın. İçini çekti. "Yüce Mevlam neye kadir değil ki? Muhsin'im akıllı du, bakmayın." Gizemli, şaşkın bir suskunluk içinde arka sokağa kıvrıldılar. Cami köşedeydi. Kalabalık bir cemaat ağır ağır doluyordu içeri. Gözleri oğlu Muhsin'i arıyordu Hacı Bey'in. Nereden görecekti bu kalabalık içinde? Kuşçular camisine gitmişti belki de. Bu Yezid herif yeni bir oyuna mı kalkışmıştı yoksa? İlk tutuklandığında ağlamaktan gözleri şişmiş annesiyle çalmadık kapı, başvurmadık yer bırakmadıklarını, polisten, yargıdan en az cezayla kurtulabilmesi için nasıl avuç dolusu para dağıttıklarını o oğlan da biliyordu. Çıkıp geldiğinde tam kurtulduk derken Ankara'ya yolladığı ağzına kadar zeytinyağı tenekeleri yüklü kamyonunu, Katip Neşati'yi kandırıp Allah'ın kırlığında, dinsiz yoldaşlarının kamyonuna boşalttırdığında da çevrede günler boyu sessiz, saygılı dolanıp durmuştu. Helvacı Behlül Efendi'nin ölümünde gömütlüğe gelmiş, hoca dua ederken el açıp o da katılmıştı duaya. Allah bize acıdı diye annesi sevinçten ağlıyor. Niye olmasın? Daha bir parmak çocuktu Muhsin'im. Hacı ninesinin yanında namaz kılar, 30 Ramazan oruç tutmaya kalkardı bıraksak diyordu ki uçup gitti zeytinyağlar. Hepsi sızmaydı hem de. Biliyordu. Gencecik çocuğu İstanbullara, Ankaralara göndermekle asıl yanlışı kendileri yapmışlardı. Damadıyla kızının çok üstelemesindendi biraz da. İlle de yüksek okullarda okuyacakmış oğlumuz. Pek de istekli değildi. Bizim zorumuzla gitti oğlan aslında. En büyük saygısızlığı da o eniştesine, hem de eski hocası. Yapmış it. Uyarıya kalkıştı diye etmediğini komamış. Dövecekmiş neredeyse. Halk düşmanlarına uşaklık ediyormuş adam. Halk düşmanı dediği de biz. Tövbe ya Rabbi. Bunca köy halkı bizim topraklarımızdan ekmek yemiyor sanki. Yüreğinde kımıl kımıl bir kuşkunun, korkunun yanı başında ürkek bir umut çiçek açmaya başlamıştı gene de. Ne yapsındı? Evladıydı işte. Ağır hasta olduğu duyumunu alınca anası ayılıp bayılmalara kalkışmıştı. Katip Neşati bile ağlıyordu. O duyurmuştu anasına. Gerçi istenen parayı hemen göndertmiş, birkaç ay sonra iyileştiği duyumundan o da mutlu olmuştu ama günahı boynuna, içinde bugün bile kuşku vardı. Nerede, hangi hastanede yattığını bile söylememişti oğlan. Aramaya kalkarsak kendine kıyarmış. Neşati aptalına söylemiş. Bana kalsa göndermezdim o parayı ya. Ah bu anası. Yüreğine inecekti neredeyse. Biricik oğlumuzmuş. Başına bir şey gelirse ahirette iki eli yakamda olacakmış. Oğlan iyileşip gelince köyde yaşadıklarını nasıl unuturdu ki? Rezil olmuştu köylüsünün önünde. Oradakilere sorarsan beni ölümden kurtarmış. Keşke bırakaydı bir iki dinsiz, imansızı gebertseydim. Tulukçuların Fahri Bey elinde tabancasıyla öldü derlerdi. Yakışan oydu. Gel de Remziye'yi anlat. Bu aptal kadın milleti. Şimdi de katip başladı. Bir Muhsin Bey'dir gidiyor dilinde. Benden çekinmese daha da nasıl ballandıracak kim bilir. Oğlanın niye öldürüldüğü belli olmayan bilmem kimine mevlit yaptırdık. Anlata anlata bitiremiyor Sersem Neşati. O da bir şeymiş sanki. Hey Allah'ım sabır ver bana, şu oğlanın hidayete erdiğini göster bu kuluna. Girdikleri camide ana kız üst kattaki kadınlar bölümüne çıktılar. Aşağıda cemaatin saygıyla çekilip ön saflara doğru yol açtığı Gıyasettin Bey'in peşi sıra, ardındaki damadı Reşat'la birlikte yürürken oğlana doğru yolu gösterip olası kötülüklerden uzak tutması için Tanrı'ya yakarıp duruyordu Hacı Fahri Tulukçu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 12.